Item 14, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum. Sayfa 178, 16. Kısım. Perşembe sabah 10.15. Perşembe sabahı 10.15'te gözlerini açan Alice'in o andaki tepkisi sonsuza dek yatakta kalmak isteği oldu. Alt katta dolaşan çocukların gürültüsüne ve ateşli bir tartışmaya girişen kocasının anlaşılması olanaksız. Ama sabırlı sözcüklerini duyabiliyordu. Kocasının tüm ilişkilerinde göze çarpan zarif yumuşak başlılığını düşündü. Belki kocası Dick Tremaine kadar canlı ve heyecanlı değildi. Belki Joe Cardone gibi sağlam yapılı ya da Bernie Osterman kadar hazır cevap ve açık gözlü değildi. Ama dünyayı bağışlasalar Jeannie, Betty ya da Layla'nın yerinde olmak istemezdi. Her şeye sıfırdan başlasa bile John Tanner'ı, o olmasa bir benzerini beklerdi. Kocası eşi bulunmaz bir adamdı. Her şeyini, düşüncelerini bile karısıyla paylaşmadan içi rahat etmezdi. Diğerleri ise buna hiç yanaşmazdı. Birçok huyu John'a benzeyen Bernie bile onunla aşık atamazdı. Bazı sırlarını Leyla'dan gizlediğine kuşkusu yoktu. Başlangıçta Alice kocasının bu huyu kendisine olan acıma duygusu yüzünden mi edindiğini merak etmişti. Bir vakitler içler acısı bir yaşam sürmesi nedeniyle içinden gelen isteklerin zerresini tadamamıştı. John Tanner'a rastlamadan önceki yaşamı çoğunlukla birbirini izleyen göçler ya da sığınacak bir dal aramakla geçmişti. Babası kendisini dünyadaki tüm kötülüklerin yeminli düzelticisi sanıyordu. Bir yerde asla uzunca bir süre barınamazdı. Çağdaş bir John Brown müsveddesiydi. Gazeteler en sonunda yaftayı yapıştırmıştılar ona, kaçık. Bir süre sonra da Los Angeles polisi işini bitirivermişti. Gazetelerde çıkan polis açıklamasını bugünkü gibi hatırlıyordu. Los Angeles, 10 Şubat 1945. Yetkililerin komünistlerin ücretli adamı olduğuna inandıkları Jason McCall, bugün Derin Vadi Polis Karakolu'ndan silah olduğu sanılan bir nesneyi savurarak sıvışırken tabancayla öldürüldü. Los Angeles polisi ve ulusal polis örgütü ajanları yoğun bir araştırmadan sonra McCall'un gizlendiği yeri ortaya çıkarmışlardı. Nedense Los Angeles polisi ve ulusal polis örgütü yetkilileri Jason McCall'un silahının bir demirden ibaret olduğunu açıklamaktan kaçınmışlardı. O sıralarda Alice Pasadena'da oturan bir halasının yanında kalıyordu. Babasının ölümünden sonra halkın gözü önünde sürdürülen soruşturma sırasında genç gazeteci adayı John Tanner'la tanışmıştı. Los Angeles yetkilileri ise soruşturmanın apaçık yürütülmesi derdine düşmüşlerdi. Yeni bir kahraman yaratmak oldum olasıya işlerine gelmezdi. Bu nedenle McCall'un ölümünün hiçbir biçimde cinayetle ilgisi olmadığını belgelemek için az ter dökmemişlerdi. Ama işin altını kurcalayanlar bir bit yeniği olduğunu düşünmekten kendilerini alamadılar. Tezgahlanan oyunun düğümünü çözen genç gazeteci, o sıralarda savaş alanından yeni dönmüştü, işin iç yüzünü gözünü kırpmadan ortaya döküvermişti. Öyküsü McCall ailesine hiçbir şey kazandırmamıştı ama ileride karısı olacak çileli ve pusulasını şaşırmış kızcağıza kanının kaynamasına yol açmıştı. Dünün anılarından sıyrılan Alice yüzüstü dönerek başını yastığın altına soktu. Hepsi geçmişte kalmıştı. Önemli olan bir zamanlar düşlerine giren mutluluğa erişmesiydi şu anda. Birkaç dakika sonra alt kattaki holden kulaklarına yabancı erkek sesleri çalındı. Kapı açılarak kocası içeri girdiğinde doğrularak oturmaya davrandı. Gülümseyerek eğilen Tanner aldığına hafif bir öpücük kondurdu ama tüm çabasına rağmen içinin sıkıntısı yüzünden okunuyordu. ''Kim var aşağıda?'' diye sordu. ''TV onarıcıları, televizyonları elden geçiriyorlar. Dış anten devresinde bir kopukluk var, onu bulmaya çalışıyorlar.'' ''Kalkmam gerek desene.'' ''Öyle gözüküyor. Tulumlu, başlarında kavak yeri esen iki genç irisinin gözleri önünde koynuna girecek kadar pervasız değilim.''
''Bir zamanlar sen de tulum giymiştin, hatırlıyor musun o günleri? Son sınıf öğrencisiyken bir benzin istasyonunda iş bulmuştun.''
Bir akşam eve döndüğümde gözümün yaşına bakmadan yol verdiklerini söylediğimi de hatırlıyorum. Haydi kalk bakalım.
Alice bugün heyheyleri üstünde diye düşündü. Kocası olanca titizliğiyle her şeye kendisi yön vermek istiyordu. Oysa tüm perşembe günleri başını kaşıyacak zamanı bile güç bulurdu. Ama bu perşembe gününün ayrıcalığı varmışçasına evde kalmak için bir bahane aradığı besbelliydi. Hırçınlığı haklı bir nedene dayanmıyordu. Dün öğleden sonra sürüp giden polis soruşturmasını umursamaksızın ailesini kendi başına bırakarak çekip gitmişti. Soruşturma sona erinceye kadar da sesi soluğu çıkmamıştı. Tanner komşuları Dorothy ve Tom Scanlon ile sık sık tenis oynadıkları kulübe götürdü onları. 10 yılı aşkın bir süredir elini işe sürmeyen Tom hazır yiyici tipinin ilginç bir örneğiydi. Zenginliği dillerde geziyordu. Alice'in aklını karıştıran şey kocasının kazanmak için canla başla gösterdiği kararlılıktı. Tom bir çizgi atışını beceremeyince kendisini sevinçten uçarak kucaklamıştı. Kurallara aykırı olarak Dorothy'nin yüzünü sıyırırcasına falsolu bir atış yaptığındaysa rakibinin sakarlığını yüzüne vurmaktan çekinmemişti. Seti kazanmışlılar ama Scanlon'lar oyuna devam önerisini kabul etmediler. Yüzme havuzu kenarına gelince John çağırdığı garsondan hazırda ne varsa getirmelerini istedi. Karnı zil çalıyormuşçasına canı tezdi. İkindi üzere Tanner'ın gözleri McDermott'a ilişti ve birlikte bir içki almaları için üsteledi. Karısına McDermott'un arabasını kentteki sayaçlı bir park yerinde unutan bir kulüp üyesini uyarmak için geldiğini söyledi. Tanner durmadan kulübün içindeki telefona taşınıyordu. Havuz kıyısındaki masaya bir telefon getirtebilirdi ama nedense buna yanaşmıyor ve Woodward toplantıları giderek kızıştığı için herkesin ortasında konuşmasının uygun düşmeyeceğini ileri sürüyordu. Alice bu martavalı yutmadı. Kocası çok yetenekli bir insandı. Belki de en belirgin niteliği en çetin koşullar altında serin kanlı kalmasıydı. Tüm güçlüklere kılı kıpırdamadan göğüs gererdi ama bugün üzerinde gözle görülür bir ürkeklik vardı. Vişnelik yoluna saat 8'de döndüler. Tanner'ın çocukların hemen yatmaları buyruğuna Alice ayak diredi. Kesin bir ifadeyle içime fenalık bastı vallahi dedi. Kocasını oturma odasına çekerek kolunu tuttu. Kalp kırıyorsun sevgilim, duyarlılığını anlıyorum. Seninle beraberim ama o gün boyunca buyruklar yağdırmayı da sana yakıştıramadım. Bunu yap, onu yapma. Neyin var senin? Allah'ını seversen, eski sen değilsin. Tanner Fassett'i hatırladı. Soğukkanlı ve doğal görünmek zorundaydı karısının yanındayken bile. ''Üzgünüm, bilinçsiz bir tepki gösterdim sanıyorum. Yerden göğe kadar haklısın, bağışla.'' Kocasının ani bir dönüşle giriştiği özür dilemesinin içtenliğine pek inanmayan Alice, ''Olan oldu.'' dedi. ''Bayağı gözümüzü korkuttun ama şimdi hepsi geçti.'' Tanner tanrı beterinden korusun diye düşündü. Şu sıkıntılı anı geçirtmek için neleri gözden çıkarmazdı ki? Gerçekten çocukça davrandım ama ayıldım artık. Bak gözlerimi yumarak karımın beni sevdiğini yinelemesini bekliyorum. İstersen yatmadan önce birkaç kadeh de yuvarlarız. Karısını dudaklarından hafifçe öptü. Bütün gün aklıma gelen en işe yarar fikir de bu olsa gerek madam. Ne okuyacaksın ona? ''Güzel kadın ve kaba adam anlarsın ya.'' Kocasının yanağına parmaklarıyla dokunarak kollarından sıyrıldı. ''10-15 dakika bağışla beni.'' Tanner onun holden geçerek merdivene yollanışını izledi. Doğrusu konuyu enfes bir espriyle noktalamıştı. Ama karısı şu Omega denen püsküllü belaya çattığını nereden bilirdi ki? Saatine baktı 8:20'ydi. Alice en azından 10 dakika üst katta kalacak demekti. Belki daha da uzun sürebilirdi. Motelden Fassett'i aramaya karar verdi. Bu defaki Fassett'le daha önce yaptığı konuşmaların bir benzeri olmayacaktı. Koruyucu meleğinin kuru öğütlerine kulakları tıkalıydı. Omega oldukları sanılan sanık adaylarına karşı girişilen saldırıların 3. günü de sona ermişti. Ama bir arpa boyu yol alınmamıştı. John Tanner ayrıntılı bilgi istedi. Bu hakkına kimse el uzatamazdı. Haberler bölümü müdürünün ahiret sorularına Fassett'in tepesi attı.
Sokaktan geçen her sakallıyı babanız sanarak size bildirecek değilim. Hem sohbete ayıracak vaktim de yok. Boş lafa karnım tok benim. Sorularımı yanıtlamanızı istiyorum. Hafta sonu yarın başlıyor. Neler olduğunu anlatmazsanız bu işte beni yok bilin. Şimdi neredeler? Tepkileri nasıl oldu? Her şeyi yeterince bilmem gerek. Birkaç saniye süren bir suskunluk oldu. Fasset konuştuğunda sesinde belirgin bir bezginlik vardı. Pekala, biliyorsunuz Tremaine dün geceyi New York'ta geçirdi. Biltmore'dayken Townsend adlı bir adamla karşılaştı. Bu adam ünü Zürih dışına taşmış bir hisse senetleri düzenbazıdır. Cardone ve karısı bu öğleden sonra Philadelphia'ya gittiler. Karısı Chestnut Hill'de oturan ailesini ziyaret etti. Cardone ise Balasinwit'te mafyanın pirlerinden biriyle buluştu. Bir saat önce Saddle Valley'e döndüler. Ostermanlar plazadalar. Bu akşam şu saatlerde Bronson adlı bir çiftle yemek yiyorlar. Bronsonlarla yıllar öncesine dayanan bir dostlukları var. Onlar da başsavcının kara listesindeler. Fassett duraklayarak Tanner'ın konuşmasını bekledi. Buluşmadılar mı? Birbirlerine telefon da mı etmediler? Elleri kolları bağlı oturduklarını hiç sanmıyorum. Gerçeği istiyorum. Dinlediğimiz telefonlarda karşılıklı bir konuşmaları olmadı. Telefon kulübelerindense aynı anda birbirlerini aramalarının olanaksızlığını siz de bilirsiniz. Kurduğumuz gözetim ağı da bir araya gelemediklerini kanıtlıyor. Her birinin tek başına plan kurmadığını ileri süremeyiz. Ama koordine edilmeden etkinlikleri düşünülemez. Söylediğim gibi başarımızın anahtarı burada, hepsi bu kadar. Birbirlerinden koptukları anlaşılıyor. Her biri oyundaki körebe gibi feldik feldik diğerini arıyor. Tam üstüne bastınız. Varmak istediğimiz sonuç buydu. Bence fazla hayale kapılıyorsunuz. Hepsinin gölgesinden korktuğunu söylemiştiniz. Öyle olsaydı Omega'da çoktan paniğe uğrardı. Her birinin kendi derdine düştüğünü sanıyorum. İzlenimlerimiz çok olumlu. Bu yarım yamalak sonuçlara bel bağlarsanız çok geçmeden yaya kalırsınız. Düşünün, bir çift paçaları tutuşmuşçasına dişli bir mafya ile başısına koşturuyor. Diğeri en az bir prezidyum üyesi kadar fanatik bir karı kocayla buluşuyor. Avukat da uluslararası ünü olan bir üçkağıtçıyla sıcağı sıcağına bir görüşme yapıyor. Buna panik denmez de ne denir? Sovyet haber alma örgütünün ahtapot gibi her yerde kolu var. Şimdi bu kolların her biri bıçağın sırtında dolaşıyor. Tüm yapacağımız oturup beklemek. Bütün gün pineklemek benim harcım değil. Doğal davranın. Rolünüzü yarı yarıya bile kıvırsanız sizin için bir risk söz konusu olamaz. Hele birbirlerine düştükleri böyle bir kör dövüşü ortamında. Ama siz de adımınızı çok dikkatli atmalısınız. Sanırım dün öğleden sonra kırdığınız potları örtbas etmeye girişmezsiniz. Konuşmayın demiyorum ama ağzınızdan çıkanları kulaklarınız duysun. Duruma uyarlı biçimde doğal davranın ve konuşun. Bana inanacaklarını sanıyorsanız aklınıza şaşarım. Başka bir seçenekleri yok. Bunu hala aklınız kesmiyor mu? İşe araştırıcı bir gazete muhabiri olarak el atarsınız. Konular çatışırsa daha ötesini kurcalayarak kuşkulandırmayın. İnandırıcı olmanın en emin yolu bu. Dünyadan habersizmişçesine ilk adımı benim atmamı mı istiyorsunuz? Böylesi çıkarımıza olur. Gerçeği bilmez görünmek işin püf noktası. Tanner bir sigara yaktı. Hükümet görevlisine daha fazla karşı duramayacaktı. Doğrusu mantığı çok sağlamdı. Alice ve çocukların kurtuluşu, güvenliği ve mutluluğu. Bu soğukkanlı ve mesleğini iyi bilen adamın ellerindeydi. Pekala, gözünüz arkada kalmasın Bay Fassett. Hepsini özlemiyle tutuştuğum kardeşlerim mişçesine kapıda karşılayacağım. Çok şükür yola geldiniz. Hatta uygun düşerse yarın sabah hepsine telefon ederek size gelmelerini sağlama bağlayın. Ostermanlar dışında tabii. Ne zaman başınız darda kalırsa yıldırım gibi oraya damlayacağız. Unutmayın. Yeryüzünün en gelişmiş araç gereçleri ve en sıkı işbirliği sizin hizmetinizde. En küçük bir silahın bile ön kapınızdan içeri sokulması olanak dışı. İnanayım mı? Bu denli araç güçlü gereçlerimiz olmasa 10 santimlik bir tabancanın göz açıp kapayıncaya dek topunuzun işini bitirivermesi işten bile olmazdı. Alıcıyı yerine koyan Tanner sigarasından derin bir nefes çekti. Elini telefondan çekerken başını alıp çok uzaklara gitmek arzusuyla tutuştuğunu hissetti. Garip bir duyguydu bu. Yüreğini oynatan bir yalnızlık duygusu. Nedenini kavrayınca iliklerine dek sarsılır gibi oldu. Fasset denen bu adam düşünce özgürlüğünü bile kısıtlıyordu. Dizginleri tümüyle ona kaptırmıştı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 186.